Ayrım 28, Mafya, Yeraltının Kriminal Efendileri, Atilla Akar, Sayfa 328. Sevgililer Günü, Aziz Valentin Günü Katliamı. 14 Şubat 1929 günü mafya tarihinin en önemli olaylarından biri yaşanacaktı. Bu olay gerçekleştiği tarihten dolayı Sevgililer Günü Katliamı ya da Garaj Cinayetleri olarak kayıtlara geçti. Olayın arkasında gene Capone'un planı vardı. Hedefte Capone'a baş ağrısı yaratan Bugs Moran ve çetesi bulunmaktaydı. O gün Moran'a ait Carthage Company garajının önünde bir Cadillac polis arabası duracaktı. İçinden inen polis giysili kişiler beklemeden garaja yöneldiler. İçeride Bugs Moran çetesinin üyeleri bulunmaktaydı. Soğuk ve karlı bir kış gününde Capone'dan çaldıkları içki dolu kamyonlardan bahsediyorlar ve alay ediyorlardı. Tam o esnada kapı açıldı ve içeri polis üniformaları ve ellerinde Thompson otomatik silahlar olan kişiler doluştular. Emreder bir sesle "Polis, silahlarınızı atın!" diye bağırdılar. Çete üyeleri aynasızları görünce paniklemişlerdi. Ancak onları gerçek polis zannettikleri için silahlarını bırakmakta ve emredilene uymakta bir sakınca da görmemişlerdi. Gelenler hepsini bir hizada ve elleri duvara dayalı olarak dizdiler. Ardından Thompson'lar mermi kusmaya başladı. Her şey birkaç dakika içinde olup bitmişti. Moran çetesinin 7 üyesi kanlar içinde yere serilmişti. Dipnot: cesetler incelenmeye başlandığında içlerinden birinin halen yaşamakta olduğunu fark ettiler. Bu birincisi, yani Tom diye bilinen Frank Guzenberg'di. Hemen hastaneye kaldırdılar. Ancak hastanede bir ara kendine gelse de ifade veremeden öldü. Ardından cesetlerin kimlik tespitine geçildi. İkinci ceset yaralının kardeşi Peter Guzenberg'e aitti. 25 yıllık sabıkalıydı. 1923'te 4 milyon dolarlık ünlü Dearborn posta istasyonu soygununa karışmıştı. Üçüncü kurban Frank Snyder olarak tanınan Adam Hare'a aitti. Aynı zamanda garajın sahibi görünüyordu. O da soygun ve dolandırıcılıktan sabıkalıydı. Dördüncü maktul bir zamanların azılı kasa hırsızı John May'di. Beşinci kişi Albert R. Weishank'tı. Cebinden çıkan banka cüzdanında 48.850 dolarlık bir hesap gözüküyordu. Altıncı ölü çete üyesi değildi. Bir doktor olan Reinhard H. Schwimmer'di. Mafya mensuplarıyla arkadaşlık yapmaktan ve çevresine gangster ilişkileriyle hava atmaktan hoşlanan biriydi sadece. Yedincisi ise çetenin tetikçilerinden katil James Clark'tı. Bugs Moran'ın kayınbiraderiydi ve o da eski sabıkalıydı. William Balsamo, George Jr. Carpozzi, Organize Suç AŞ, Mafyanın 100 Yıllık Tarihi, Sayfa 197. Çetenin şefi Moran ve eniştesi James Clark ise polis arabasını görmüş, bunu bir polis baskını sanarak son anda garaja girmekten vazgeçmişlerdi. Ancak artık çeteleri yoktu. Capone'un polis kılıklı tetikçileri onları yok etmişti. Ordusuz bir komutan gibiydi şimdi Moran. Scarface Capone artık kesin hakimiyetini kuruyordu. Dipnot: Moran bu olaydan sonra eski işi olan soygunculuğa geri döndü. Bir postane soygunu esnasında yakalandı, hapisteyken kanserden öldü. Silah seslerini duyan komşulardan Janetta Landsman polise haber vermişti. Az sonra gerçek polisler oradaydı. İçeriye girdiklerinde dehşet bir manzarayla karşılaştılar. Ortalık kan gölüydü. Polis çavuşunun ilk tepkisi bunun bir katliam olduğu yönündeydi. Ceset başına bir düzine kadar mermi düşüyordu. Duvardaki tuğlalara kanlı et parçaları yapışmıştı. Capone'un düşüşü başlıyor. Aslında toplum ve devlette belli kesimler bu cinayetlerden ve Chicago'daki asayiş sorunlarından rahatsızlardı. Bundan da en başta Al Capone'u sorumlu görüyorlardı. Ancak ellerinde Capone aleyhine bir delil ya da şahit yoktu. Üstelik Capone yozlaşmış Chicago polisini ve bürokrasisini rüşvetle kendine bağlamıştı. Konu o dönemdeki ABD Başkanı Calvin Coolidge'e kadar gitmişti. O da ilk adım olarak Chicago'ya yeni bir başsavcı olarak George F. Q. Johnson'ı atadı. Bu arada durumdan rahatsız olan Chicago'nun ileri gelen iş adamları, bankacı ve sanayicileri, emekli albay Frank J. Loach başkanlığında sivil bir baskı grubu oluşturdular. Amaçları Capone'u cinayet suçlamasıyla içeri attırmaktı. Aynı amaçla bilgi topluyorlardı. Daha sonra bu grup yeni seçilen Başkan Herbert Hoover'a da ulaşıyor ve destek istiyordu. Ayrıca Capone'u bir numaralı halk düşmanı ilan etmişlerdi. Bu arada 1908'den beri faaliyette olan ve gelişen yeni FBI da harekete geçecekti. Başında Elliot Ness'in olduğu bir ekip kurulacaktı. Bunlar Al Capone'a nefes aldırmama talimatı almışlardı. Dipnot, yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı The Untouchables, Dokunulmazlar isimli 1987 yapımı film, o dönemi ve FBI timinin mücadelesini anlatır. Filmde başrolleri Robert De Niro, Al Capone, Kevin Costner, Elliot Ness, Sean Connery, Jim Malone, Andy Garcia, Ajan George Stone, Charles Martin Smith, Ajan Oscar Wallace oynamışlardır. Başında Ness'in olduğu ekip Capone'un içki imalathanelerine basacak, kamyonlarına el koyacak, hatta ortalığı kırıp dökeceklerdi. Capone karşısında anladığı dilden konuşan FBI ekibini görünce afallayacaktı. Önceleri Chicago'lu polislere yaptığı gibi Ness'i rüşvetle ayartmaya çalışacak, bu amaçla bir adamıyla ona $50,000 gönderecekti. Fakat Ness'in tepkisi çok sert oldu. Rüşveti getiren Capone'un adamına onu geri götür ve yaralı yüze bunu müsait bir yerine sokmasını söyle diyecekti. Al Capone öfkeden kudurmuştu. Belli ki bu kez sert kayaya çarpmıştı. Capone üzerine gelen Elliot Ness'i rüşvetle engelleyemeyeceğini anlayınca tehdide başvurdu. Her gün telefonla ölüm tehditleri alıyordu artık Ness. Ancak aldırmadı. Dahası inadına Capone'un depolarına ardı ardına baskınlarını sürdürdü. Hatta bunlarla yetinmeyip ele geçirdiği 40 adet içki kamyonunu Lexington Oteli'nin önünden Capone'a nispet yaparcasına resmi geçit gibi dizerek geçirdi. Bunun üzerine Capone küplere bindi. Anlatılanlara göre Capone o esnada öfkeden duvarları tekmelemişti. Onu öldürtmek üzere New York'tan 5 kiralık katil getirtti. Ancak yakın çevresi ve avukatları onu engellediler. Ness'in fazla bir şey yapamayacağına ikna ettiler. Vergi kaçakçılığı Capone'un sonu oluyor. Capone aslında yanılmıyordu. Devlet bu tip gövde gösterileriyle nasıl olsa ona fazla bir şey yapamazdı. Ancak asıl saldırı hiç beklemediği bir yerden gelir vergisi dairesinden geldi. Capone bütün gangsterler gibi kendini kurşunlara karşı savunmayı biliyor, devlet görevlilerini de rüşvetle hallediyordu. Belge ya da şahit olmadıkça tehlikede sayılmazdı, bunun rahatlığı içindeydi. Ancak yanılacaktı. Devlet nasıl olursa olsun Capone sorununu çözmeyi kafasına koymuştu. Derhal incelemeye alındı. Capone milyonlarca dolarlık bir servetin üzerinde oturmasına rağmen o ana kadar bir sent bile vergi ödememişti. Dipnot, mafyanın mantığında polise ve görevlilere verilen rüşvetler devlete verilen vergi sayılıyordu. Önce Al Capone'un kardeşi Ralph Capone'u sıkıştıracaklardı. Sonunda 1923-1926 yıllarına ait $55,000'lık bir geliri olduğunu kabul etti ve üstelik $4,065 vergi borcu olduğunu beyan eden bir de evrak imzaladı. Bu arada pahalı yarış atlarına el konulması tehlikesi doğmuştu. ''Bunu bana yapamazsınız.'' diye tepki gösterdi. ''Onlar tutkal fabrikasına gidecek yaşlı beygirler. Onları tutmamın nedeni duygusallık. O hayvancıkları nasıl severim bilemezsiniz.'' Dipnot William Balsamo, George Junior Carpozzi, Organize Suç AŞ Mafyanın 100 Yıllık Tarihi, sayfa 196. Fakat Ralph parasız olduğu ayaklarına yatarak pazarlığa kalkıştı. Önce $1,000 teklif edip borcu kapamayı önerdi, sonunda $2,500'a anlaştılar. Ne var ki bu kez de ödeme güçlüğü içinde olduğunu ileri sürdü. Bir belgede onun için imzalattılar, aynı belgeler sonradan çok başlarını ağrıtacaktı. Ardından sıra Al Capone'a gelmişti. Onu da 1925-1926-1927 yıllarında vergi kaçırmaktan, 1928-1929 yıllarında da vergi ödememekten sorumlu tuttular. Sonunda hakkında dava açıldı. Capone böylesi bir suçtan hapse girebileceğine inanmıyordu. Mahkemede yaşam tarzı ile gelirleri arasındaki büyük uçurumu bir bir ispatladılar. Mahkeme bittiğinde 11 yıl hapis ve $50,000 para cezasına çarptırılmıştı. Chicago'yu titreten, polisleri dize getiren adam sonunda vergi memurlarına yenilmişti. Önce Leavenworth hapishanesinde bir hücreye kapatıldı. 3 Mayıs 1932'de de meşhur Alcatraz cezaevine nakledildi. Bu arada frengi mikrobu ilerlemiş, beynini kemirmeye başlamıştı. 8. yılın sonunda iyi halden serbest kaldı. Bu arada penisilin bulunmuştu ama geç kalınmıştı. John Hopkins Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü ama fazla bir işe yaramadı. Son günlerini Florida'da hafıza kayıpları, bayılma gelgitleri, sinir krizleri ve acılar içinde geçirdi. 25 Ocak 1947'de 48 yaşında iken öldü. Ek, Amerikan yaşam tarzı, Las Vegas'ı mafya kurdu. Mafya bir mimarlar ya da kent planlamacıları topluluğu değildir. İlginçtir, buna rağmen mafya tarihinde bir kent yaratmıştır. Bu kent Las Vegas'tır. Sin City, yani günah şehri olarak da anılan kent, gerçekten de her türlü günahın serbestçe yaşandığı, günahın bir pazarlama konusu olduğu ve bizzat bu iş için tasarlanmış tek şehir olarak biliniyor. Başta kumar olmak üzere her türlü çılgınlık, içki, uyuşturucu, cinsel şov ve benzeri faaliyetin yaşandığı ve ışıklar içinde bir kent olarak anılıyor. Birçok çift evlenmek için burayı seçiyor. İntihar etmek isteyenler de öyle. Amerikan yaşam tarzı denince insanın aklına en önce Las Vegas geliyor. 20. yüzyılda inşa edilmiş kentlerin en ihtişamlısı, birçok insan için ise tipik bir rüya kenti. 100 yıl önce burası sadece Los Angeles'ı Salt Lake City'ye bağlayan demir yolunun küçük tamir noktasının adıyken, geçen yüzyılın ortalarından itibaren inanılmaz bir değişim yaşayacaktı. Nevada çölünün tam ortasındaydı ve değil buralara insanların akın akın gelmesi, bir kişinin bile geçmesi hiç akıl kârı sayılmazdı. 45 derecelik sıcak altında hemen hiç hayat belirtisi yoktu. Kertenkelelerin, akreplerin ve çıngıraklı yılanların nüfusu insan nüfusundan fazlaydı. Ancak bu ıssız bölgenin kaderi zamanla değişmeye başlayacaktı. Önce 1928'de buraya bir baraj yapılması kararlaştırıldı. 1932'de tamamlanan baraj sayesinde su sorunu çözülmüştü. Bu aynı zamanda elektrik sorununun çözüldüğü anlamına da geliyordu. Böylelikle insanlar buraya gelmeye başladı. Yavaş yavaş bir yerleşim yeri hüviyeti kazandı. Ancak hala bir cazibe merkezi değildi. Sonunda bir kişinin aklına buraya bir oteller ve kumarhaneler zinciri açmak ve çölden bozma bu yeri bir eğlence merkezi haline getirmek fikri geldi. Böylelikle kentlerde şikayet konusu olan kumar ve benzeri faaliyetler de toplumdan yalıtılmış bir şekilde burada yapılabilecekti. Bu fikir hükümetin de kafasına yatınca önce bölgeye ilişkin yeni yasalar düzenlendi ve anti kumar yasaları Nevada'nın bu bölümünde yürürlükten kaldırıldı. Vergiler düşürüldü. Bütün bu hazırlıkların arkasında ise önemli mafya ailelerinin oluşturduğu bir konsorsiyum vardı. 1940'ların ortalarından itibaren ilk yatırımlar yapılmaya başlanacaktı. Gerekli sermaye mafya kaynaklıydı ve mafyanın burnu iyi koku alırdı. Nereden kâr geleceğini çok iyi hesaplarlardı. Üstelik kumarı artık kanunla başları belaya girmeden oynatabileceklerdi. Ayrıca yasal kumarhaneler kirli paraları yıkamak için çok iyi bir bahaneydi. Bir taşla iki kuş vurmak buna denirdi. Flamingo Otel ve Bugsy Siegel. Fikri ortaya atan, gerekli sermayeyi sağlayan ve ilk oteli açan ise ünlü mafya babası Bugsy Siegel'di. Siegel'in aklına hep böylesi bir yasal cennet yaratma hayali vardı ve en sonunda gerçekleştirmişti. Otelinin adı ise 1946'da açılan Flamingo Otel'di ve Siegel'in bu ismi sevgilisinin güzel ve uzun bacaklarına atfen koyduğu söyleniyordu. Dipnot, Las Vegas'ın kuruluş öyküsü ve onu oluşturan mafya liderinin hayatı bir filme de konu olmuştu. Bugsy isimli ve 1991 yapımlı film, yönetmeni Barry Levinson idi. Filmde mafya lideri Bugsy Siegel'ı daha önce Bonnie ve Clyde filminden tanıdığımız Warren Beatty oynuyordu. Diğer rollerde ise Annetta Bening ve Harvey Keitel bulunmaktaydı. Bugsy Siegel'ın hayali gerçeğe dönüşüyor ve çölün ortasındaki bu kuş uçmaz, kervan geçmez misali yer bir vaha gibi yükseliyordu. Bugsy Siegel'a gelince ilginç bir kişilikti. 28 Şubat 1906'da varlıklı bir Yahudi ailesinin çocuğu olarak doğan Siegel, gangsterlik işlerine önceleri New York'un doğu yakasında başladı. Ünlü mafya şefi Mayor Lansky ile ortaklıklar kurdu. Bu yıllarda araba hırsızlığı, içki kaçakçılığı, kumar ve kiralık katillik gibi işlerle uğraştı. Sonraları arkadaşı Mickey Cohen ile birlikte Batı yakasına taşındı. Burada otoritesini kurdu ve işlerini daha da genişletti. Gazinolar açtı, yasa dışı kumarhaneler işletti, tefecilik ve uyuşturucu ticareti yaptı, müşterek bahis işine girdi. Daha da ilginci, İtalya'nın faşist başbakanı Benito Mussolini ile iyi ilişkiler kurdu. Ona dinamit satmaya kalktı. Aynı zamanda Nazi liderleri Hermann Göring ve Joseph Goebbels ile de oldukça samimi ilişkileri vardı. 1940 yılı geldiğinde Bugsy Siegel Los Angeles hapishanesini boylayacaktı. Hakkındaki suçlama Harry Greenberg'i öldürmekti. Cezaevinde şartları oldukça lükstü. Telefonu istediği gibi kullanabiliyor, yemekleri en lüks restoranlardan geliyor ve bayan arkadaşlarını ziyaretleri esnasında revir yataklarını özel olarak kullanabiliyordu. Sonunda dava düştü, ardından aleyhine tanıklık edenler esrarengiz şekilde birer birer ortadan kaybolmaya başladılar. Bugsy Siegel böylesi korkutucu bir geçmişten geliyordu. Ancak o geçmiş onun peşini bırakmayacaktı. Tam artık hayalime kavuştum duygusunu yaşarken işler tersine dönecekti. İddialara göre sevgilisi Flamingo Otel'in yapımı esnasında otelin dekorasyon masrafları için ayrılan büyük miktarda parayı İsviçre bankalarındaki hesaplarına aktarmıştı. Dolandırıldıklarını düşünen mafyadaki ortakları ise bunun hesabını onu öldürerek sormuşlardı. Flamingo Otel'in harcında kan vardı. Bugsy Siegel'ın hayali onun mezarı olmuştu. Günah şehrinin günahları daha yeni başlıyordu. 1960'lı yıllardan itibaren ise Las Vegas iyice gelişmişti ve artık bir kent planına bile sahipti. Eski kasabamsı havasından iyice sıyrılıyordu, görkemli yapılar yükseliyordu. Oteller üzerine oteller, kumarhaneler üzerine kumarhaneler açılmaktaydı. Olağanüstü ihtişamlı dev oteller zinciri birbiri ardına açılmaya başlayacaktı. 1989 yılında açılan ilk dev otel ve eğlence merkezi Mirage oldu. Mega Resort adı verilen bu yapılar birbiri ardına geldi. Bunlar arasında adeta ortaçağ şatolarını andıran Excalibur, Mısır piramidi şeklindeki Luxor, Treasure Island, dünyanın en büyük oteli sayılan 5500 odalı MGM Grand, Venedik'in minyatürü olarak gösterilen Venetian, Eiffel Kulesi'nin bir kopyası şeklindeki Paris gibi oteller vardı. Mafya bu işten memnundu ve artık Las Vegas yeni imajına, yani turizm kenti olmaya doğru evriliyordu. Tabii her zaman olduğu gibi bütün bunların perde arkasında mafya vardı. Kent aslında tüm varoluşunu mafyanın girişimci ruhuna borçluydu. Kentin mafyacı geçmişini ve kimliğini ise 1999 yılında Oscar Goodman'ın belediye başkanı seçilmesi iyice perçinleyecekti. Peki Goodman kim miydi? Çok basit, eski bir mafya avukatı. En ünlü müvekkilleri arasında efsanevi babalar Mayor Lansky ve Tony Spilotro da var. Adı mafyanın yılmaz savunucusuna çıkan Goodman sonunda mafyanın başkenti diyebileceğimiz Las Vegas'a belediye başkanı seçilebiliyordu. Dipnot, nitekim belediye başkanı Goodman'ın planlarından birisi de Las Vegas'ta bir mafya müzesi açmaktı. 2008 yılında hizmete açılması beklenen müzede mafya babalarına ait eşyaların sergilenecek ve ayrıca mafya ile ilgili filmler de gösterilecek. Tabii seçim kampanyasını Las Vegas gazinoları finanse etmişti. Las Vegas bugün 1,5 milyon nüfusu ve 100 bini aşkın yatak kapasitesi, onlarca dev oteli, yüzlerce kumarhanesi, gazinosu, barı, seks kulüpleri ve benzeri eğlence mekanları ile her yıl milyonlarca kişiyi ağırlıyor. Ayrıca milyonlarca dolarlık ciroları ile mafyanın kasalarını doldurmaya devam ediyor. Bir mafya sanatçısı Frank Sinatra. Mafyanın bir özelliği de sanatçılara olan düşkünlüğüdür. Kamuya mal olmuş birçok ünlü şarkıcı ve artistin arkasında mafya desteği olduğu söylene gelmiştir. Büyük gazino, müzik hol, bar, ajans ve müzik yapım şirketlerine sahip veya bu alanda sıkı ilişkileri olan mafya birçok yeteneğin elinden tutmuş, toplumca tanınan ve sevilen birer star olmalarını sağlamıştır. Kısaca ünlü olan birçok sima mesleklerindeki hızlı tırmanışlarını yeteneklerinden çok mafyaya borçludur. Bunu bazen doğrudan ekonomik nedenlerle, yani yatırım olarak, bazen dostluk adına, çoğu kez de popüler kişilerle içli dışı olmanın verdiği prestij ve haz duygusuyla yaparlar. Öyle veya böyle ünlüler mafya dünyasının ayrılmaz parçasıdırlar ve mafya babaları gazinoların en ön sıralarında özel olarak ağırlanırlar. Zaten mafya her alana olduğu gibi film, sahne, kaset, plak dünyasına da el atmıştır. Bu alandaki yatırım ve ilişkileri fevkaladedir. Menajerler ellerinin altındadır. Kulüpler de onların denetiminde olduğundan genç yetenekler önce buralarda sınanır, ısındırılır ve sonra topluma pazarlanır. Disk jokeylerin çoğuyla iyi ilişkileri vardır ve onların sık sık çaldıkları parçalar iş yapar. En sonunda yine iyi ilişkileri olan bir TV program yapımcısı veya sunucusu eliyle genç yetenek iyice parlatılır. İşte Amerikalı şarkıcı ve sinema artisti Frank Sinatra da bu sanatçılardan biridir. Asıl adı Francis Albert Sinatra, 1915-1998 olan şarkıcı aslen İtalyan kökenlidir ve bu mafya ile ilişkisini kolaylaştıran bir faktör olmuştur. Ailesinin tek çocuğu olan Sinatra'nın annesi Katanyalı bir ebe hemşire, babası ise çoğu kez işsiz bir boksördü. New Jersey eyaletinde İtalyan göçmenlerinin mahallesi olan Hoboken'da doğan Sinatra'nın çocukluğu zor koşullar altında ve hazır kriminal bir ortamda geçmişti. Gençken gazete dağıtım kamyonlarında çalıştı. 1938'de bir kabarede haftada 25 dolara hem garson, hem şarkıcı, hem de komedyenlik yaptı. 1940 ile 42 yılları arasında Tommy Dorsey Orkestrası'nın solistiydi. Ancak hala ünlü değildi ve bu gidişle olacağı da yoktu. Ta ki mafya onun elinden tutup bazı kapıları açana kadar. Bu ilişkiye ön ayak olanların ünlü mafya şefi Lucky Luciano, Chicagolu mafya lideri Sam Giancana olduğu söylenmektedir. Böylelikle Sinatra alkol sorununa, başarısız evliliklerine, sadece Ava Gardner'ı hayatı boyunca taparcasına sevdi, çapkınlıklarına ve agresif kişiliğiyle barlarda çıkardığı kavgalara rağmen başarıyı yakaladı. Dipnot, 4 kez evlendi. Sırasıyla Nancy Barbato, Ava Gardner, Mia Farrow, Barbara Blake'i. Frank Sinatra için Ava Gardner'a olan aşkı bambaşkaydı. Evinin altında özel bir odayı onun dev bir resmine astırmış ve etrafını mumlarla çevrelemişti. Bir gün kızıp tabloyu paramparça etti, sonra pişman oldu. Parçaları birleştirmeye çalıştı. Kayıp parçayı pizzacı çocuk bulduğunda ise ona 30 bin dolarlık altın saatini hediye edecekti. Önce şarkıcı, sonra da film artisti oluverdi. Dipnot, en ünlü parçaları arasında My Way, Stranger in the Night, New York, New York, You Make Me Feel So Young, Forget Domani, Three Coins in the Fountain vardır. Frank Sinatra 1953 yılında çevrilen James Johnson, From Here to Eternity, insanlar yaşadıkça da Çavuş Maggio rolüyle zirveye çıktı. Aynı yıl en iyi erkek oyuncu dalında Oscar aldı. Macho romantizmin temsilcisi olarak insanları büyüledi. Böylelikle hızla yükselirken Amerika'nın en ünlü ve büyük gazinolarında sahne aldı. O artık plakları çok satan, toplumca saygın bir star oluvermişti. Bunu mafyanın sihirli müdahalesine borçluydu. Baba filmi ve Frank Sinatra. Mario Puzo'nun aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan, yönetmenliğini Francis Ford Coppola'nın yaptığı Baba filmini herhalde izlemeyen yoktur. Dipnot, daha ayrıntılı bilgi için kitabın Mafya Gerçeğinin Beyaz Perdeye Yansıması, Baba, The Godfather başlıklı bölümüne bakın. Gerçekten de sinema tarihinin bu en başarılı mafya filmi hak ettiği ilgiyi görmüştü. 1972 yılında gösterime giren birinci Baba filmindeki bir sahnenin ise aslında doğrudan Frank Sinatra ile ilgili olduğu ileri sürülmüştü. Şimdi filmin o sahnesini hatırlayalım. Don Vito Corleone, Johnny Fontaine'e filminde rol vermesi için Hollywood'un büyük yönetmeni Waltz'dan bir ricada bulunur. Onunla görüşmek üzere manevi oğlu ve konsiliyaresi Tom Hagen'ı Robert Duvall'i Hollywood'a gönderir. Ancak Walt bunu reddeder çünkü Fontaine'den nefret etmektedir. Bunun üzerine filmin yönetmeni Walt bir sabah evindeki yatağından kan gölü içinde uyanır. İpek yorganının altında en değerli ve sevdiği atının kesik başı durmaktadır. Rolü vermekten başka çaresi kalmaz. İşte bu olayda mafya tehdidiyle rol kapmaya çalışan Johnny Fontaine tipinin aslında Frank Sinatra'nın ta kendisi olduğu iddia edilmiştir. Dipnot, adı geçen filmin Sinatra'ya Oscar getiren From Here to Eternity olduğu söylenir. Filmdeki yapımcı ise Columbia stüdyolarının sahibi olduğu söylenmektedir. Adam Sinatra'nın Ava Gardner'ı elinden alması ve kendisine kazık atıp Capitol firması ile sözleşme imzalaması yüzünden Sinatra'dan nefret etmektedir. 1952'de ses tellerindeki bir rahatsızlıktan dolayı şarkıcılığa ara vermek zorunda kalan Sinatra, şansını sinemada denemek istemişti. Fakat onu Hollywood çevresinde görmek istemeyen çoktu. Mafya araya girerek bu sorunu da hallediverecekti. Çünkü onun arkasında örgütlü suç dünyasının en büyükleri vardı. Dipnot, Baba filminin yönetmeni Francis Ford Coppola, filmindeki Vito Corleone rolünü önce Sinatra'ya önermiş, hatta isterse senaryodaki Fontaine ile ilgili bölümü çıkartabileceğini söylemişti. Sinatra teklifi reddetmişti. Sinatra bu nedenle FBI'ın sürekli takip ettiği bir sanatçı olacaktı. 1998'de açıklanan belgelere göre Sinatra'nın FBI'da hayli kabarık bir dosyası bulunuyordu. Dipnot, Sinatra'nın FBI dosyalarına giriş nedenlerinden birisi de kurduğu dostluklardı. Özellikle de Başkan Kennedy ile olan dostluğu. Bu konu FBI Başkanı Hoover'ın özel dikkatindeydi. Kennedy de Sinatra gibi çapkınlı ve bu konuda çok iyi anlaşıyorlardı. Gizli serviste Sinatra'nın kod adı Napolyon idi. Nitekim kızı Tina Sinatra da babasının mafya ile olan ilişkisini reddetmeyecekti. Ancak Sinatra'nın bu yakınlığı zaman zaman doğrudan suç sayılabilecek davranışlara kayıyordu. Örneğin Lucky Luciano'nun 1947'deki Havana seyahatinde içinde 3,5 milyon dolar olan bir valizi gümrükten bizzat Sinatra geçirmişti. Dipnot 5-4-2005 Hürriyet USA Frank Sinatra mafyaya kuryelik yapmış. Diğer ilginç bir durum ise Sinatra Baba filminde Don Corleone'yi oynayan büyük oyuncu Marlon Brando'yu mafyaya dövdürüp tehdit ettirmesiydi. Tehdidin sebebi ise Brando'nun Sinatra'nın karısı Ava Gardner ile yatmasıydı. Yönetmen Joseph Markievich'in iddiasına göre olay şöyle gelişmişti. Marlon Brando evinde kan revan içinde acı çekerken bulundu. Bir benzin istasyonunda durduğunda üç silahlı adam Brando'yu kaçırarak iki saat boyunca dövdü ve penisini kesmekle tehdit etti. Bu olaydan dolayı Sinatra'nın adı hiç geçmedi ama herkes olayı onun yaptırdığını biliyordu. Dipnot 31-12-2005 Hürriyet USA Sinatra'dan Brando'ya penis kestirme tehdidi. Frank Sinatra'nın mafya ile ilişkisi bugün tartışmasız kabul görüyor. Nitekim Sinatra'nın Cosa Nostra ile olan ilişkisi Sicilya'ya kadar uzanır. Sinatra 1963'teki Palermo seyahati esnasında bir iddiaya göre Amerikalı dostlardan mesaj iletmek için gelmiştir. Sicilya mafyasının iki önemli ismi Don Giuseppe ve Cenco Russo ile buluşur ve onların ellerini mafya usulü öperek saygısını ve bağlılığını bildirir. Baba Giuseppe önünde eğilen Sinatra'nın omzuna dokunarak şu sözleri söyler. Ayağa kalk, sen yabancı değilsin. Öyle veya böyle, Sinatra belki bir mafya sanatçısıydı ama o her şeyden önce bir yetenekti. Eğer bu yeteneği olmasa mafya ne kadar desteklerse desteklesin, o olamazdı. 28. ayrımın sonu. Sayfa 340.